Alp Ulagay'la Spor.
Merhabalar Alp Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş.
Günaydın Alp Bey.
Merhaba Can, nasılsın?
Teşekkürler, sesinizi duymak çok güzel.
Bilmukabele.
Evet, bugün ne konuşuyoruz?
Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi konuşalım diyorum. Yani futbolda, tamam. Yani tüm spor dalları için malum. Yani ilginç bir yıl geçiriyoruz. Yani ertelenenler, iptal olanlar. Normalde Mayıs ayında bitmesi gereken Avrupa Kupası maçları da Ağustos'a kaldı. Yani hatta bu maçların bir kısmının işte Mart'ta, Nisan'da oynanması gerekiyordu. Mart, Nisan tabii bir sportif etkinlik yapılması pek düşünülemezdi. Mayıs ayı sonundaki finallerde olmayacak gibi düşünüyordu ama UEFA bir şekilde bunları yeniden programladı ve seyircisiz iki mini turnuva düzenliyorlar. UEFA Avrupa Ligi'ndekiler Almanya'da oynuyor. Şampiyonlar Ligi'ndekiler de Portekiz'de. Böyle bir 8 takımlı.
Evet, bu arada Alp Bey de galiba düştü. Beni duyabiliyor musunuz?
Bugün maşallahımız var yayın konusunda. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz de.
Güneşte yani, patlama var.
Muhtemelen
güneşte bilimsel açıklaması bu.
Evet. Yani gerekçemiz hazır.
Nedense bize olmuyor da bu arada.
Spor haberlerinden bahsetmek konusuna girecek olursak son zamanlarda en fazla takip ettiğim alanların başında geldiğini söyleyemeyeceğim Özdeş.
Bu konuda ben de çok kötüyümdür açıkçası.
Ama yani
Portekiz deyince şu anda benim aklıma gelen tek şey dün Tuğba Tekerek'le bahsettiğimiz festival.
Evet.
Portekiz Komünist Partisi'nin örgütlemekte olduğu açık hava festivaliydi. Ama orada bir de Avrupa Şampiyonası'nın yapıldığını, futbol şampiyonası'nın orada yapılacak olduğunu mesela bilmiyordum. Şu anda Alp Bey'in öğrenmiş oldum ama ayrıntılarını alamıyoruz açıkçası. Evet, sanırım telefonla herhalde bağlayacaktır Feryal diye düşünüyorum. Biraz sonra bir yandan...
Yine konuyla alakalı haberlere ucundan da olsa değinelim. Tekrardan devam edebilme şansı bulabiliriz. Liglerin ne zaman açılacağıyla alakalı tartışmalar da galiba devam ediyor. Takımlar transfer haberlerini getirmeye başlamışlar da olduğu gibi aktarıyorum. Bekleyiş sürüyormuş. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon takvimini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı deniliyor. Bunların üzerine çeşitli haberler yapılıyor. Futbol konusundan bahsediyorum. Türkiye'nin gündemi spor açısından baktığınız zaman galiba şu anda futbol olarak ilerliyor. Fenerbahçe'de iki pozitif vaka tespit edildi diye de başka bir haber var. Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir teknik çalışanın koronavirüsünü testinin pozitif çıktığı yazıyor. Kulübümüz tarafından Samandıra Cambartu testlerinde 13 Ağustos'ta tüm futbolcu ve teknik ekip arkadaşlarımıza test yapılmıştır denilmiş. Ve oyunculardan birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçları pozitif çıkmış. Evde izolasyona alınmış teknik ekip ve oyuncular. Konu hakkında tekrardan bilgilendirme yapılacakmış Fenerbahçe tarafından. Bu 13 Ağustos tarihi, yani dün akşam gece saatlerinde yayınlanan bir haberdi.
Evet, aslında bu hani COVID meselesi önemli. Biz de uzun zamandan beri pek yer veremiyoruz. Hani işte iptaller, liglerin iptal edilmesi, ertelenmesi vesaire yapıyoruz. Ama yani tabii sadece futbolda değil, basketbol veya evet, diğer kapalı salonlarda yapılan meselelerde de yani spor müsabakaları açısından da önemli. Fakat aslında elimizde şu anda şey yok, bir rakam yok.
Veri yok
evet, pardon.
Ama evet, haberler geliyor. Ya da bunlar da futbol üzerinden geliyor. Yani Barcelona'nın yaptığı açıklama da varmış. Orada da 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuşlar.
Sanırım Alp Bey bağlandı.
Evet, biz Türkiye'deki internetin ziline uğradık yani. Ben bir süredir Türkiye'deyim. Burada gördüğüm en büyük fark internet bağlantısının şehir fark etmeksizin kötü olması. Biraz onun ziline uğradık.
Hoş geldiniz.
Evet. Nerede kalmıştık? Yani ne kadar duyuldu bilmiyorum benim.
Vay, neredeyse hiçbiri duyulmadı tam başlarken.
Peki. Şöyle yani bu UEFA Avrupa Kupalarının Avrupa Kupalarını kurtarmak için bir plan yaptı ve normalde Mart, Nisan, Mayıs ayında oynanması gereken, çoktan bitmiş olması gereken maçları Ağustos ayında bir mini planla Portekiz ve Almanya'ya aldı. Yani seyircisiz, tek maçlı, eliminasyon sistemiyle oynayan mini turnuvalar planladılar. Şimdiye kadar da işte tabii ikinci tur maçları da vardı, oynanmamış. Onlar tamamlandı. Çeyrek finalinin sonundayız artık. Tabii böyle alışılmadık bir durum olunca bir takım sürpriz, beklenmedik sonuçları da açık oluyor bu turnuvalar. Bunu şimdiden gördük. Hatta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri öncesi şöyle bir durum söz konusuydu. 8 çeyrek finalistten sadece ikisi daha önce şampiyonluk yaşamış takımlardı. Yani çok sık rastladığımız bir durum değil. Sadece Barcelona ve Bayern Münih. Bu 8 takımın mesela biri de daha önce finaller oynayıp kaybetmiş bir takımdı, Atletico Madrid. Diğer 5 takım hiç finale bile çıkmamış takımlar. Yani ki Atalanta ve Leipzig buranın sürpriz takımları, en sürprizleri. Ama Paris Saint-Germain, Manchester City, onlar da daha önce hiç final görmediler. Yani yıllardır bunun için uğraşıyorlar ama yarı finale çıkmakta bile zorlanıyorlardı. Böyle sürprizler açık bir turnuva. Avrupa Ligi'ndeki takımlar da Almanya'da oynuyorlar. Köln, Düsseldorf. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Bu sezon ara verildi. Takımlar maç yapmadılar ama şey devam etti yani. Evlerinde, bahçelerinde ya da küçük gruplar halinde çalışmaya devam ettiler. Sezon tekrar başladı ve çok uzun bir sezon olduğunu bunu söyleyebiliriz. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çok yıprandı takımlar ve oyuncular. Çok normal. Bir Wolverhampton Wanderers örneğini vereyim. Bu hafta başında UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında eğlendiler son dakikalarda yedikleri golle. Sezonu 25 Temmuz 2019'da açmışlardı. 2020'nin Ağustos'una geldik, hala maç oynuyorlardı. Yani 368 gün sanıyorum süren bir sezonları oldu. Daha fazla hatta. Bitmeyen sezon Wolverhampton için.
Son arada kaç? 3 ay mı hiç maç yapılmadı?
3 ay aşağı yukarı. 3 ay. Ama tabii maç yapmasanız da sezon bitmemiş diye düşünüyorsunuz. İşte yani bir eve kapanmanın şeyi var. Yarattığı depresif durum var. O yüzden o 3 ay tatil gibi pek geçmemiştir oyuncular için. Bazı yabancı oyuncular, bazı ülkedeki yani ülkelerine gidenler vardı ama bu sınırlı sayıda oyuncu. Bunu hesaba katalım. Neyse biz şeyimize dönelim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde eşleşmeler, yani finale kadar kurala çekilmişti. Ve sanki şöyle gözüküyordu. Yani Bayern Münih yılbaşından beri çok iyi oynuyordu. Pandemi dönüşü de Almanya Ligi'nde süklas ettiler ve lig şampiyonu, kupa şampiyonu oldular. Üstelik o oynanmamış bölüm zaten azdı Almanya'da. Onu erken başladı, erken bitirdiler. Bir sezonu tamamladıktan sonra dinlendiler ve yeni sezona başladılar. Yani İspanyol, İtalyan, İngiliz takımları gibi değil. Bitmemiş sezon değil Almanya için. Fransız takımları için de böyle. Ve ilginçtir. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalisti biliyoruz şimdiden. Paris Saint-Germain ve Atalanta, pardon, Leipzig. Biri Alman, biri Fransız takımı. Yani bir parça olsun dinlenmiş, tazelenmiş iki ülkenin takımı yarı finalde. Şimdi bugün Bayern Münih Barcelona çeyrek finali var. Yarın da Manchester City Lyon oynayacak. Yani bir Alman, bir Fransız da çıkabilir. Ben de hep düşüncem şuydu, yani bu bir parça dinlenmiş takımlar acaba daha şanslı olur mu diye düşünüyordum. Şimdilik öyle gitti ama asıl bu bugün ve yarın göreceğiz gerçekten öyle olup olmadığını. Özellikle Barcelona'da tıpkı Real Madrid gibi ciddi bir düşüş var son 2-3 sezondur. Yani Real Madrid Ronaldo'yu kaybetti zaten. Kaybetmişti. Barcelona'da da Messi hala etkili ama hani zirve dönemindeki Messi değil ve takımın geneli yaşlandı. Hani bu iki takım Barcelona, Real Madrid 2015-16'daki çok iyi dönemlerinin altındalar. Bu sebeple sanki Bayern Münih favori gibi duruyor. Yarın da Manchester City yıllardır kovaladığı bu Şampiyonlar Ligi hedefi için sahaya çıkacak ve Lyon karşısında favoriler. Ama onlar için de uzun bir sezon oldu. İşte bir de her kupada, yani zaten İngiltere'de lig uzun. Her kupada üst turlara çıkan, final oynayan bir Manchester City var. Herhalde bu sezon yani 50 maçın hayli üzerindeler şu anda. Geniş kadroya rağmen kolay değil. Sanki bu tarafta da Manchester City Bayern Münih finali olabilir gibi geliyor. Yani ben bu şeye başlamadan Bayern Münih Paris Saint-Germain finali olabilir diye düşünmüştüm. Yani Paris Saint-Germain'in bir kura şansı vardı. Daha zayıf tarafa düşmüşlerdi ama çok zor geçtiler turu. Sürpriz Atalanta karşısında, yani 90 ve 93. dakikalarda buldular golleri. Yani maçın son dakikası ve ek sürenin 3. dakikasında attıkları iki golle yarı finale yükselebildiler. Malum Manchester City için de aynı durum söz konusu. Paris Saint-Germain için de. Bu iki takım Körfez sermayesinin aktardığı müthiş kaynaklarla yükseldiler son 10-12 yılda. Ama sadece kendi liglerindeki şampiyonluk değil, elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da çok önemliydi.
Bu arada Körfez sermayesi derken hangisi hangi, yani ülkeler anlamında mı söylüyorsun, yoksa ikisi de Suudi Arabistan'dan mı mesela?
Yok, Paris Saint-Germain'in sahibi işte Katar yatırım fonu mu? Şeyin uzun unuttum yani. Nerede? Katar devleti Paris Saint-Germain'in arkasında.
Öyle doğrudan devlet. Ben bunu unutmuşum tamamen.
Manchester City'nin arkasında ise Abu Dhabi sermayesi var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliklerinden ikinci büyüğü Dubai'den sonra. Ve hani bu küçük şey zengini, fosil yakıt zengini ülkelerin kaynakları sınırsız olmadı, olmasa da futbol dünyası için çok büyük. Müthiş kaynaklar aktardılar. Yani 2000 satın aldıkları dönemden beri. Biri 2008, öbürü 2010 galiba. Ama dediğim gibi hedef Avrupa şampiyonluğuydu. Ama işte geçen 10 yılda geleneksel Avrupa güçleri, işte başta Barcelona, Real Madrid, arada Bayern Münih, onlar engel oldular. Yani bu takımlar bir türlü yarı finale bile çıkamadılar. Sadece bir kere Manchester City'nin yarı finali var. Paris Saint-Germain'in 25 yıldır ilk yarı finali. Yani 1995'te çıkmışlardı yarı finale.
Evet. Katar Yatırım Otoritesi'ymiş efendim aradığınız isimde. Katar'ın yerli ve yabancı yatırım konusunda uzmanlaşmış Egemen Servet Fonu diye yazıyor Wikipedia'da. Açık olan Wikipedia'da.
Tabii evet. Ama işte Katar Devleti yani sonuçta.
Evet.
Katar'ın arkasındaki bu sıkça da eleştirilen bir sermaye yapısı. İki takım da bu yüzden Avrupa'nın dediğim gibi geleneksel güçleri tarafından sıkça eleştiriliyorlar. Yani başta İspanyollar ve Bayern Münih olmak üzere. İşte bu sene belki ikisinin finalini göreceğiz ama bir de başka proje var. Dün Leipzig'te Almanya'nın takımı, Leipzig yarı finale yükselen ikinci takım oldu ve Paris Saint-Germain'le oynayacaklar yarı finalde. Leipzig'te malum Red Bull'un patronu Dirk Mateschitz'in takımı. Aslında RB Leipzig Rasenball diye geçiyor galiba ama Red Bull'u çağrıştırması için yapılmış bir şey yok. Yani Red Bull ismini kullanamıyorlar şimdi. Forma reklamları Red Bull. 2010 yılında kuruldu ve 10 yıl içinde Almanya 4. liginden Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldiler. Ve öyle işte milyarlar harcayıp değil, daha planlı bir şekilde. Yani Saint-Germain ve City'nin çok büyük paralar harcayarak ancak yapabildiğini onlar çok daha düşük bütçe ve akıllı yatırımla yaptılar. Üstelik Leipzig'in teknik direktörü Jürgen Nagelsmann 33 yaşında. Yani sanıyorum 19 yaşında sakatlandığı için hani genç takım düzeyinde futbolculuk hayallerini suya atmış ve ondan sonra tamamen antrenörlüğe odaklanmış bir isim ama 28 yaşında zaten Alman Ligi Bundesliga'da Hoffenheim takımını çalıştırıyordu. İki sezondur Leipzig'te ve işte Almanya'da hep ilk dörtteler. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi yarı finalindeler. Dün de Atletico Madrid'i. Yani bu kupanın aslında gediklilerinden biri. Son 10 yılda iki kez final oynayıp kaybetmiş Atletico Madrid'i elediler. Büyük bir iş yaptıkları. hani şu olur Türkiye'de, siz de görüyorsunuzdur işte 70'li yıllarda doğmuş bir takım teknik direktörler çok normal olarak şu an Türkiye Ligi'nde takım çalıştırıyorlar. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta, Okan Buruk Başakşehir'de, Erol Bulut Fenerbahçe'ye geldi. Hani bu teknik direktörler için şey dönüyor, genç teknik direktör falan değil onlar. Çok olmaları gereken. Yani genç teknik direktör 33 yaşındaki Nagelsmann olur. Yani 48 yaşındaki adam genç teknik direktör olmaz. Ya zaten 40'la 60 yaşlar arası için bir meslek. Yani teknik direktörlük, antrenörlük genelde.
İşte evet. Elbette. Ama
45 yaşındaki adam genç teknik direktör olmaz.
Evet. Daha önce bahsettiğiniz ismi de Messi ve Ronaldo'dan küçük olduğunu da söylüyor teknik masadaki arkadaşlarımız da. Yani yaş üzerinden bakıldığında. Evet.
Tabii. Ronaldo'dan küçük, Messi ile aynı yıl herhalde, ay fark olması lazım. Öyle biliyorum. Ronaldo'dan 2 yaş ufak. Nagelsmann'ın. Yani oyuncuların hatta şimdi bu Leipzig'de olmayabilir ama önceki yıl hani 28 yaşındayken falan takımdaki, kendi takımdaki oyunculardan da bazı oyunculardan gençti. Leipzig'in yaptığı önemli iş. Yani Paris Saint-Germain elbette Atletico Madrid yerine Leipzig'i yeğleyecektir yarışında eşleşmesi için. Ama yani şunu unutmayalım, Leipzig bir önceki tur Tottenham'ı yedi, şimdi Atletico Madrid'i eledi. Üstelik santrforlarını kaybettiler. Çünkü şu bir yandan da biz transfer dönemindeyiz futbolda. Transfer dönemi açıldı 1 Ağustos itibariyle ve Alman Ligi'nde gol kralında ikinci olan santrforları Timo Werner'i Chelsea'ye kaptırdılar. Yani bu aylar önce belliydi ama Chelsea onu istedi yani. Hani Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamasın dedi artık.
Siz bu...
Chelsea'li idmanlara çıkıyor yani.
Bir şey sorabilir miyim?
Başlamış, evet.
Siz bu genç teknik direktör deyince, 33 yaşında vesaire deyince aklıma şöyle bir soru geldi. Acaba hiç futbol oynamadan gelip de dünyada hani ciddi başarılar kazanmış bir teknik direktör var mı acaba? Yani profi, alaylı olmayan yani.
Vallahi yani son dönemde bu eğilim yaygınlaştı. Yani çünkü
yani profesyonelleşiyor yani teknik direktörlüğü o zaman.
Şöyle yani çok normal tabii. Teknik direktörlerin futboldan gelen kişilerden çıkması çok normal. Hani yani o evet. Alanı bilen, tanıyan, futbolculuğunda edindiği bilgisini sonra elbette bunun okuluna giderek pekiştiren kişilerin olması normal. Ama şimdi hiç futboldan gelmeyen ya da çok düşük kariyerle bu işte başarılı olan antrenörleri görüyoruz. Mesela Juventus'u...
Jose Mourinho var benim bildiğim.
Mourinho'nun futbolculuğu evet yani herhalde 3. sınıf futbolcu çok. O oynamış evet futbol.
Fizikçiymiş.
Kimse hatırlamaz. Juventus'un antrenörü Sarri mesela. Hiç futbolcuyla hiç alakası yok. Yani şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nden elenince geçen hafta Juventus kovdu onu. Ama Sarri hiç oynamamış. Yani lisanslı futbolculuğu var mı bile bilmiyorum. Profesyonelliği bıraktım. Amatör olarak bile herhalde. Bir şey yok. Yani geç yaşta zaten antrenörle geçmiş bir isimdi. Julian Nagelsmann iyi bir örnek. Yani futbol alanı böyle kendini kapatmaya çalışır. Türkiye'de daha barizdir bu, parlak yani. Futbolun dışından kimse gelmesin falan gibi. Bu aslında şey tabii. Kendilerine rakip istememelerinden dolayı yani. Tabii ki futbolcu olmayıp bu işten çok iyi anlayanlar olabilir. Onlara kapıyı kapatmak için yapılan bir hamledir bu. Ama açanlar olduğunu görüyoruz. Yani genç yaştan ya da ileri yaştan bu işe girip başarılı olanlara iyi örnekler yani bunlar. Başkaları da vardı yani, şu an aklıma gelmedi. Mutlaka başka örneklerde vardır.
Tamam.
Dediğimiz gibi bugün ve yarın diğer iki çeyrek final maçı var. Pazar ve pazartesi günü UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçları var. Manchester United Sevilla ile oynayacak pazar akşamı. Şey günü de pazartesi akşamı da Shakhtar Donetsk ile kim oynuyor? Şeyin ismini unuttum yani. Yarı finalin. Salı ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı finalleri var. Haftaya cuma, bir hafta sonra UEFA Avrupa Ligi finali Almanya'da Köln'de ve bir sonraki pazar günü de Lisbon'da Şampiyonlar Ligi finali. Çok alışılmadık bir durum yani. Tarihte ilk kez bu olağanüstü durum sebebiyle bu maçlar yazın ortasında oynanıyor yani. tarih boyunca ya Mayıs ortası sonu, seyrek olarak da Haziran başında oynanmıştı hep Şampiyonlar Ligi ya da eski ismiyle Şampiyon Kulüpler Kupası finalleri. Bu kez Ağustos'ta böyle bir şekilde UEFA sezonu bitirtiyor. Ya ben dediğim gibi hani bir sürpriz açık bir turnuva olduğunu görmüştük en başından. Yani Paris Saint Germain'in bir şansı olduğunu düşünüyorum ama sanki Bayern Münih hani sezonu bitirişi, dinlenmesi ve şeyiyle, form durumuyla bir parça öne çıkıyor. Yani Bayern Münih kazansa
evet,
şaşırmam. Bir de Bayern Münih için şöyle bir durum söz konusu. 10 yılda bir, belki Avrupa'nın en planlı kulübü, böyle 8-10 yılda bir çıkış yaparlar ve bir final şampiyonluk görürler bu Şampiyonlar Ligi'nde. Ona uygun yani 2010-12-13 final oynadılar mesela. 13'te kazandılar. Aradan 7 yıl geçmiş. Yani o finallerden itibaren 8-10 yıl geçmiş yine.
Alp Bey galiba gene mi düştü?
Evet. Duyuyorum. Ama yani bilgiyi aldık. Kendisi tahminini Bayern Münih üzerine koydu. Ben Barcelona diyorum. Senin tahminin nedir Özdeş?
Ya ben gelmiyorum. Hiç bilmiyorum Can.
Bayern Münih
mi Barcelona? Bayağı takip etmiyorum.
Duyabiliyor musunuz?
Diyeceğim şimdi Beşiktaş ama hiç alakası olmayacak.
Evet.
Duyabiliyor musunuz?
O kadar uzağım yani.
Yayında mıyız? Evet.
Duyabiliyor musunuz?
Evet, şimdi duyuyoruz. Az evvel gitti sesimiz.
Ha. Şeyde değiştirmedim ama yerde değiştirmedim. Şey için de, Avrupa Ligi için hatırlatalım. Oranın kazanan takım da Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi hakkı elde edecek. Ama zaten işte Manchester United, Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. O sebeple o hak kupalara katılmayan bir takım için kullanılabilir. Şöyle ilginç bir durum oldu. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir durum söz konusu oldu. Rennes takımı kim elenince rakiplerden biri, ha tamam pardon, evet şeydeki bu Wolverhampton takımı elenince Avrupa Ligi'nden, Fransa'nın Rennes takımı, Fransa lig üçüncüsüydü, ön eleme oynayacaktı. Wolverhampton elenince Rennes doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek yeni sezonda. Yani Eylül'de başlayacak, Ekim'de başlayacak sezonda. Bunun haberini alınca gece 3'te Rennes stadında Şampiyonlar Ligi maçı çalıyorlar. Hatta 20 dakika, yarım saat falan galiba. Bunu kutlamak için. Ama komşuları, bütün stada komşu evleri falan isyan ettirmişler. Gecenin bu saatinde. Şampiyonlar Ligi'mizi hiç aldıkları için. Tarihlerinde ilk kez gidecekler ama pek stada komşu evlerin, sakinlerin hoşuna gitmemiş anladığım kadarıyla. Böyle ilginç bir durum oldu.
Evet.
Rende yaşayanlar için. Bir de yani şey çıkmıştı, onu bir şekilde oyuncu değil bilmiyorum. İşte Atletico Madrid'de, Barcelona, hatta Barcelona'da bir oyuncunun kim olduğunu bilmiyoruz. Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyduk.
Bir şekilde evet, işte Atletico açıklanmadı mı ismi? Oynadı.
Barcelona'da bugün oynayacak gibi duruyor. Herhalde bir bulaşma riski olmadığını düşünüyorlar. Böyle bir durum söz konusu ama mesela yeni sezona başlayan ligler var. İskoçya'da onu gördünüz mü bilmiyorum. Ya da duydunuz mu? İskoçya Ligi erken başladı yeni sezona ve 2 hafta oynandı. 3. hafta maçları ertelenmeye başladı. Çünkü işte Celtic, Aberdeen birkaç takımdaki oyuncuların testleri pozitif. Hatta Celtic'in oyuncusu haber vermeden bir de Fransa'ya gidip dönmüş. Bunun üzerine maçları ertelendi. Sezona bir ciddi ara verilmesi söz konusu. Belki ertelemelerin dışında da. Yani bu yeni sezonda kolay olmayacak. Onun şimdiden sinyalini alabiliyoruz. Yani bu şeye, işte bir kapalı devre şeklinde bir ülkeye, şehre kapatıp maçları yapıyorsunuz ama normal deplasmanlı, seyahatli şekilde maçları yapmak, hele bunu seyircili düşünmek çok olası gözükmüyor. Şimdiden zaten bu tamamen dolu tribünler önünde seyirci ihtimalini ileri atan bazı kararlar var. Yani Fransa'da oldu. Galiba kim sonuna alındı. En fazla 5000 kişi izin var. İskoçya bir örnek. Yani bu yeni sezonda biz böyle tamamen dolu tribünler önünde maç izleyemeyebiliriz. Tabii bu da hani şu Haziran başından beri izlediğimiz tabloda çok atmosferin böyle olması da biraz moral bozdu açıkçası. Ben tam zevk aldığımı söyleyemeyeceğim maçların böyle oynanmasından.
Diğer taraftarlar için de herhalde geçerli bir durum bu. Ya, futbolcular için de, yani, futbolcular için var. Ekstra zor olsa gerek.
Tabii seyircili oynatmak çok zor işte. Hani diyelim ki 5000 seyirci. Onu bile kontrol etmek çok kolay olmayabilir. Gerçekten ama yani 60.000 seyircili bir etkinlik değil mi? Herhalde biz bir sene daha düşünemeyeceğiz onu. Yani öyle gözüküyor. Yani bu sadece futbol için değil işte herhangi bir böyle bir toplu eylem, konser işte herhangi bir şey için. Virüsün tahmin önleyecek bir şey bulunmadan bir evet. aşı, ilaç bulmadan bunu düşünmek pek mümkün değil. Yani
bir de
burada şu devre, hani şu devreye giriyor. Sporun ve futbolun şöyle bir alışkanlığı var. Çok yani 60 yıl önceye dayanan bir yayın tecrübesi var spor alanının. Bu başka gösteri alanlarında bu kadar şey değil. Bu kadar yoğun değil. Yani bir tiyatroda mesela pek yoktur. Konserde bile sınırlı. Yani futbolu düşünün. Yani bir sezondaki farklı şeydeki her maç çekiliyor ve yayınlanıyor. Ve bu uzun yıllardır böyle. Bu müthiş bir yayın tecrübesi. Yani bunu yapanlar, çekenler için. Böyle bir şansı var yani. Seyircisiz olsa bile televizyon yayınıyla başka yerlere ulaştırabiliyorsunuz. Hani bu avantajdan faydalanacak. Tek avantajı bu olacak sporun. Herhalde gösteri sanatları için yani tiyatro, konser
evet.
hatta sinema için böyle bir sıkıntı var.
Yani sinema gene aynı şekilde evde de izlenebilir halde de tiyatrocular için özellikle bu durum oldukça trajik hale almaya başladı. Yani doğrudan konumuzla alakalı değil ama Türkiye'de devlet de desteğinin verilmediği için oyuncular şu anda isyan etme noktasına gelmiş durumdalar. Bir yeni bir düzenleme talep ediyorlar özel tiyatrolara devlet desteğinin tanımlanmasına yönelik.
İngiltere'de böyle oldu yani.
Yeni bir dönem
destek yani. Verdiler bu gösteri sanatlarına. İngiltere çok geç kaldı. Yani şeyi yok. Yani şöyle bir böyle bir sistem yok en azından bugün yani. Biz oyunumuzu oynayalım. Bir stream sisteminden yayınlansın. YouTube vesaire neyse. Ve hani parası oradan ödensin. Abonelik olsun değil mi? Böyle bir mevcut durumda böyle bir sistem yok. 5 yıl sonra olur belki. Ama futbolda böyle bir şey var yani. Milyonlarca, yüz milyonlarca kişi o yayınlar için para ödüyorlar ama yeni değil yani. Dediğim gibi futbolda bu yayıncılık 60 yıldır var. Para verip yayın izleme sisteminin 30 yıldır var. Böyle bir alışkanlık var. Uzun yıllar harcandı bunun bu sistemin kurulması için. Bir anda geçemezsiniz buna. İşte o yüzden destek tiyatro zaten çok büyük bir alan değil. Yani destek olmazsa yok olacak o olan. Çok haklı şekilde veryansın ediyorlar.
Evet.
Peki süremizin sonuna geldik Alp Bey.
Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Efendim. Biz biraz daha aradan sonra devam edeceğiz.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.